Ayrım 7. Üstadın Ölümü Kemal Tahir. Sayfa 89. Bekar Çamaşırı. Ağlama artık Hasene Hanım, vallahi bizi de ağlatacaksın.
Öyle ya kardeş, ölen ölünür mü? Rabbim ecrini sabrını verir, sen kendini büsbütün salıverme.
Doğrusu avucuk bebek gibi davranıyorsun Haseneciğim. Haydi sus artık, ihalindir, için sızlar ama biraz sabretmelisin. Himmeti hazır olsun, Eyüp Sultan Hazretlerini düşün. Allah'ın mübarek kuluymuş, nelere sabretmemiş.
Sade Eyüp Sultan mı? Ya Yusuf Aleyhisselam? Dün camide kendi kulağınla da duydun. Kambur Hoca neler söyledi? Hak Teala şefaatinden mahrum etmesin. Yakup Peygamber çok ağlamış da Rabbimin gönlüne güç varmış. Yusuf'undan 40 yıl ayrı bırakmış.
Söz buraya gelince kadınlar abuk subuk söyleyeni kaş göz işaretiyle susturdular. Zaten dertli kadına Yusuf kıssası hatırlatılır mı? Hasene Hanım'ın biricik oğlunun adı da Yusuf. Zavallı yavrucuk 2 senedir gurbet ellerine gidiyor. Okuyup adam olmak için didiniyor. Babasının birdenbire öldüğünü daha ona yazmadılar. Yazıp da ne olacak? Çocuk bir de derslerinden mi kalsın? Taşra liselerinden birinde Leyli Meccani yazdırıncaya kadar rahmetli az mı sıkıntı çekti, az mı ele tek öptü? Mahallede oğlunu okutup büyük adam yapmak istediğini bilmeyen mi var? Çok şükür Hasene Hanım mütemadi hıçkırıkları arasında Yusuf kıssasıyla oğlu arasında bir münasebet sezemedi. Sade etrafındaki gürültü birdenbire durulunca ağlamasını biraz dindirdi, boğuk bir sesle asıl derdini yanmaya başladı.
Ölüm Allah'ın emri, bunu elbette biliyorum. Lakin ben artık ne yaparım? Tek başıma olsam birinin yanına sığınırdım. Fakat Yusuf'um ne olacak? Mektubunu nereye koydum? Babacığım kabilse bana biraz para yolla, defter falan alacağım. Mektebin verdiği yetişmiyor diye yazıyordu. Devlet millet sayesinde yiyip içiyor ama 5-10 para harçlık istemez mi? Rahmetli ona boğazımızdan, üstümüzden, başımızdan keser birkaç kuruş gönderirdi. Efkafa gittim, bizimkinin mümeyyizini gördüm. Allah razı olsun, maaş işini çıkarıverdi. Lakin bir şeye medar olacak gibi değil ki. Elimize topu topu 9 lira ile 30 kuruş geçecekmiş. Hem de 3 ayda bir toptan verecekler. Bu yaştan sonra el kapısında hizmetçilik mi edeyim?
Komşular göz göze gelerek sessiz bir istişare yaptılar. Sonra çok becerikli bir kadın olan Hacı Hanım söze başladı.
Hasene, sen çıldırdın mı? Ne demeye el kapısına gidecekmişsin? Yapacak iş mi yok? Kese kağıdı yaparsın, evde dikiş dikersin, bekar çamaşırı yıkarsın.
Hepsi de canlandılar. Duydun mu Hasene, bak aklıyla yaşasın Hacı Hanım, ne güzel buldu. Ya masada damlar, hem kendini hem de evladını kimseye muhtaç olmadan geçindirirsin. Hacı Hanım Hasene'nin biraz ümitlendiğini görünce büsbütün fetvayı verdi.
Haseneciğim, ben en derin hocalardan işittim. Hele bekar çamaşırı yıkamak hem sevap hem de uğurludur.
Ben de duydum uğurlu olduğunu.
Ayıp da değildir. Namusunla ekmek paranı çıkaracaksın.
Hele bir uğur getirir, bir uğur getirir ki. Hasene Hanım'a bekar çamaşırı yıkamak hakikaten uğurlu geldi. Yusuf sınıfını kolaylıkla geçti. Hiç kimseye muhtaç olmadan yaşıyor, oğlunun ihtiyaçlarını fazlasıyla temin ediyordu. Gitgide çok idareli, çok işini bilir bir kadın olmuştu. Bekar çamaşırcılığını bir angarya gibi değil, mukaddes bir vazife, bir sevap işler gibi yapıyordu. Bu temiz, dikkatli, tok gözlü çamaşırcı kadından bütün müşteriler memnundular. Güneşte parıl parıl parlayan çinko döşeli tahta boşta çamaşırlar gittikçe fazlalaşıyordu. Hasene Hanım kiminden kimsesinden uzak düşmüş gurbet zedelerin, hele Anadolu'dan okumaya gelmiş bekar talebelerin çamaşırlarını yıkarken Yusuf'a ait bir iş görüyormuş gibi geniş bir gönül rahatlığı duyuyordu. Bazen içerileri rüzgarla dolarak şişen, o zaman insana içinde görünmez vücutlar varmış hissini veren bu renk renk, bu çivitli çivitli çamaşırlar Hasene Hanım'ın küçük evine hakikaten uğur getirmişlerdi. Kazandığı paraların bir kısmını oğluna gönderiyor, bir kısmını biriktiriyordu. Hatta bu paradan eve esaslı bir de tamir koymuştu. Seneler yavaş yavaş ve hadisesiz geçiyor, bekar çamaşırının uğuru gittikçe artıyordu. Hasene Hanım'ın yumuşak ve kederli yüzü artık pembeleşmiş ve açılmıştı. Sade bir derdi vardı. Yusuf'una çamaşırcı kadın olduğunu belli etmemek, evladını akranları arasında başı eğik bırakmamak. Mektep tatillerinden birinde Yusuf taraçayı dolduran bu yabancı çamaşırları merak etmiş, kimin olduğunu sormuştu.
Hasene Hanım başını önüne eğerek, aşağı sokakta bir ahbabım var dedi, evleri bahçesiz, burada kurutuyorlar çamaşırlarını, sık sık gönderirler, hatırlarını kıramıyorum.
Bu yalanı aylardan beri hazırlamıştı, yine öyleyken söylemek ne güçtü.
Yusuf üniversiteyi bitirdi, İstanbul bankalarından birinde muamelat şefi oldu. Mahiyetinde birkaç daktilo, bir sürü memur çalışıyor, her gün elinden binlerce liralık muamele geçiyordu. Meccani talebelik hayatını zengin arkadaşlarına nispetle mahrumiyet içinde geçirmişti. Halinden hem memnun hem mağrurdu. Kendi kendini yetiştirmiş, basit adamların heyecanını duyuyor, istikbal hulyalarını, banka müdürlükleri, müsteşarlıklar, meşhur müteassıslık gibi şerefli basamaklarla dolduruyordu. Dairesinde ehemmiyetli bir disiplin tesis etmişti. Bunu nasıl kurduğunu pek bilmiyordu. Ama işlerin intizama girmesini iftiharla görüyor, memurların kendisine karşı gösterdikleri resmiyeti ve hürmeti benimsiyordu.
Bir akşam muavini ile beraber çıktılar. Sabahtan beri ihtiyar muavinde pek belli bir tereddüt vardı. Bir şeyler söylemek istiyor, söyleyemiyor, çekiniyor gibi. Ayrılacakları köşe başına gelince muavini dayanamadı. ''Size bir şey söyleyeceğim Yusuf Bey'' dedi. ''Adi bir dedikodu ama haber vermeden içim rahat etmeyecek. Bizim büroda Ahmet var ya, hani şu saçları ensesine toplanmış, omuzları pamuk dolu züppe.''
''Evet, işte bu çocuk olur olmaz laflar ediyormuş. Şöyle kulağıma çalındı. Önce tersleyecek oldum, sonra hele işin esasını bir dinleyelim dedim. İsabet etmişim. Uydurduğu hikayeye bakın. Bu oğlan bir pansiyonda oturuyormuş. Kendisine bir çamaşırcı salık vermişler. Gele gele bir de kim çıkmış karşısına? Af buyurun, sizin valide hanım. Birkaç kere sizinle beraber gördüğü için tanımış. Benzetmiş olmayayım diye sordum soruşturdum. Meğer yanılmamışım. Bizim Yusuf Bey'in öz annesiymiş diyor. Hiç mümkün mü efendim? İşte arz edeceğim bundan ibaret. Ben kendisine böyle sözler söylememesi için nasihat verdim. Ama cahil bir çocuktur. Tabii şu yu bulmasını arzu etmezsiniz. Maazallah muamelat şefi Yusuf Bey'in annesi bekar çamaşırı yıkıyormuş diyerek dile düşmek var.
Yusuf daha fazlasını dinlemedi, teşekkür edip ayrıldı. Eve gelince annesinin karşısına dikildi. Yarım saat kadar konuştular. Yusuf'un sesi ne kadar sert ve yaralayıcı ise annesinin sesi o kadar titrek ve yumuşaktı. Neticede Yusuf içtimai mevkiini sarsacak, haysiyetini kıracak bu gibi işlerin bir daha yapılmamasını sureti katiyede tembih etti.
''Yoksa bu evi bırakmaya mecbur kalacağım anne.'' dedi. ''Neyin eksik? Aklından hasta mısın? Bekar çamaşırı yıkamakta uğur olur mu? Bu kadar cehaleti sana yaraştıramıyorum. Şerefimi, haysiyetimi, mevkiimi bir paralık ettin. İşte son söz. Bir daha eline çamaşır aldığını görmeyeceğim. Bizim çamaşırlarımızı da bir kadın bulur yıkatırız.''
O günden sonra Hasene Hanım karanlık bir kadın oldu. Evin cumbasına oturuyor, yarı yumuk gözlerle sokağı seyrediyordu. Çamaşırların uğruna öyle inanmıştı ki, kapı biraz hızlı çalınsa, sokakta biri yüksek sesle konuşsa bir kara haber alacağını zannediyordu. O kadar ümitsizdi. Fakat Yusuf'un hali daha haraptı. Karşısına çıkan her adamın söylenen her cümlenin altında bir ''çamaşırcı karının oğlu'' sözü var sanıyordu. İki kişi kulak kulağa konuşsa muamelat şefi olduğu halde annesini hala bekar çamaşırı yıkatan müthiş evlattan bahsediyorlar gibi geliyordu. Gitgide bir işaret, bir dalgın bakış, herhangi bir kelime ona annesinin çamaşırcılığını hatırlatmaya başladı. Tramvayda giderken yayalardan, yayan yürürken tramvaydakilerden biri bulunduğu tarafa biraz dikkatle baksa Yusuf şakaklarında bir zonklayış duyuyordu.
O çamaşırcı karının oğluydu. Ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın çamaşırcı karının oğlu.
Artık annesini düşünürken hayalini mektepte çamaşır yıkayan, yorgun, pis, açgözlü kadınlardan kurtaramıyor, annesiyle onları hep iç içe, hep yan yana hatırlıyordu. Bazen kendini toplamaya çalışıyor, çamaşırcı kadının oğlu olmak ayıp mı, namussuzluk mu bu diye cesaretleniyor. Fakat kalabalığa girince bütün kuvveti tükeniyor, her bakışın, her fısıltının altında kendini yamyazsı hissediyordu. Aylarca bu garip ıstırabı sessiz sedasız taşıdı. Çok hırçın, çok geçimsiz bir adam olmuştu. Evde somurtuyor, annesinin yüzüne bakmıyor, ona mecbur kalmadıkça hitap etmiyordu.
Nihayet bir gün Manka'da büyük fakat sebepsiz bir hiddet nöbetiyle etrafını kasıp kavurduktan sonra istifasını verdi. Ve bu harap edici mücadeleyi ebediyen kapattığı da emin olarak eve döndü. Ne yapacağını, nasıl geçineceğini düşünmüyordu. Etrafını kollamaktan artık usanmıştı. Odasına kapandı. Hasene Hanım konuşmayan, götürdüğü yemeklerden iştahsız iştahsız birkaç lokma alan ve bir teviye sigara içerek düşünen oğluna hiçbir şey sormadı. Çünkü bu onun artık bekar çamaşırı yıkamadığı için evlerine çökeceğini tevekkülle beklediği korkunç uğursuzluktu. 7 gün 272, 24 Mayıs 1938. Sarmaşık. Köşe başında çeşmenin bitişiğindeki ahşap evin alt katında bir odada oturuyordu. Kapı bir komşumuz olduğu halde yüzünü son aylara kadar pek az görmüştüm. Kırpık beyaz sakallı, gür kırçıl kaşlı, ince uzun boylu solgun bir ihtiyardı. Karısı hastalanınca seyyar satıcılardan, sütçüden öteberi almak için sık sık kapı önüne çıkmaya başlamıştı. Omzuna daima hakiden ziyade açık kahverengine yakın uzun bir hırka alıyordu. Karısının öldüğü gün evi birdenbire kaplayan telaşlı kalabalığın arasında o yine sakin ve dümdüz haliyle mankene giydirilmiş temiz bir elbise gibi eğilip bükülmeden dolaştı. Anadolu hastanelerinden birinde diş tabipliği eden bir oğlu olduğunu işitmiştim. Para gönderiyor, kıt kanaat geçiniyorlarmış. Mevlevi dervişiymiş, ney çalarmış, bahçeye çiçeğe de merakı varmış. Bir gün kapı açıktı, önünden geçerken içeriye baktım. Bahçesi yeni sulanmış, yeşil ve gölgesi bol serin bir aralıktı. Güneş yandaki evin arkasına devrildiği için olacak, yaprakların, çiçeklerin çiğ renkleri ufalanmış, buğulanmıştı. Küçük bir bahçe iskemlesinde oturuyor, uzun bir ağızlıkla sigara içiyordu. Duraklamış olacağım ki gözlerini kaldırdı, bakıştık. Köşeyi döndüğüm halde rengini seçemediğim bakışlarından bir parçası üstümde kalmış gibi bir his duydum. Halbuki hiç yapışkan ve rahatsız edici bakmamıştı. Bir günde aynı tramvaya bindik, yanında bir ahbabı vardı, çiçeğe dair konuşuyordu. Her çiçeğin adını oğlunun veya torununun ismini anan bir büyük baba gibi ümitli ve sevgili söylüyordu. Bir akşam evdekiler laf arası, Kadri Baba üst katı kiraya veriyormuş dediler. Zavallı mecbur kaldı zahir, yoksa evine yabancıları sokmaya hiç tahammül edemezdi. Oğlu evleniyormuş, oğluna yük olmak istemedi de katlanıyor. Zaten aylardan beri gizliden gizliye eskicileri içeri alarak fazla eşyaları satıyordu. Evine kiracıların taşınmasından sonra daha rahatsız edilmiş, daha kendi içine kapanmış bir adam olacağına, bilakis daha sık görünmeye başladı. Bir öğle üzeri alt kat pencerelerine eski tahtalardan saksı koymaya mahsus çıkmalar çivilediğini gördüm. Selamlaştık. Galiba bahçesini durup seyrettiğimi hatırladı. ''Siz de çiçeğe meraklı mısınız efendim?'' dedi. ''Uğraşmıyorum'' dedim. ''Çok severim ama vaktim yok.'' ''Yazık.'' O tahtaları çivilerken ben de yanında durdum. Yavaş sesle, hiç şikayet etmeden anlattı. Kiracıların tavukları var. Bahçeyi boşaltmak icap etti. Böylesi daha iyi. Çiçek yalnızlık ister. Güldü. Onlar başlarını sallayarak düşünmeli. Siz de sigara içerek dalmalısınız. Zaten esaslı bir tasfiye lazımdı. Ben karanfilleri, ıtırları ve sarmaşıkları severim. Sarmaşık bir parça arsızdır ama bu arsızlığı onun sokulganlığına veriyorum. Ahbap olduk. Bir akşam yemekten sonra beni davet etti. Yukarı katta kiracının çocukları pat pat koşuşurlarken kırmızı atlas torbasından nısfiyesini çıkardı. Eski ve ince parçalar çaldı. Başını hafif sağa büküyor, nefesiyle parmaklarını birleştirerek uzun, hasta fakat temiz bir şeyler söylüyordu. Havalar iyiden iyiye serinlediği halde pencerelerden birini hiç kapatmadığına dikkat ettim. ''Bu eski bir itiyat'' dedi. Bahçeyi pencere önüne taşırken bu ciheti akıl etmemiştim. Çiçekleri saksıya koymak zaten bir türlü hapsetmektir. Bunu yapmaya mecbur kalanlar hiç olmazsa dallarına el sürmemelidirler. Bizim sarmaşık işte bu serbestlikten istifade ediyor. Bakın bir elini nasıl nazlı nazlı içeri uzattı. İtip dışarı çıkarmak dürüstlük olacak. Adeta samimiyetini reddeder gibi bir şey. Size anlatamam ki. Çiçek meraklısı olmayınca anlaşılmaz bir his. Bu konuşmadan bir hafta sonra mahalleden taşındık. Baharda yolum düştü. Bizim eski sokaktan geçerken Kadri Baba'nın penceresine baktım. Saksılar boş ve pencere kapanmıştı. 7 gün 274, 7 Haziran 1938. Bir yaz hikayesi. Genç kız hiddetle frene bastı. Kocaman bir otomobil yolu iyiden iyiye kapatmıştı. Bir müddet sinirli sinirli korna çaldı. Alçak duvarların uzanıp gittiği sessiz bağ yolunda yardım edecek kimse yoktu. Perihan gittikçe asabileşiyordu. Kornasının gürültüsü ağır yaz gününü çepeçevre çınlatırken kapı ağır ağır açıldı. Tıraşlı yüzü ter içinde, saçlarını bir mendille sarmış, pantolonu lekeli bir delikanlı göründü. Perihan, bu ne rezalet diye çıkıştı, yolu tıkamışsınız, buradan insanlar geçmeyecek mi? Hiddet Perihan'a çok yakışıyordu. Delikanlı biraz mahcup fakat çok hayran bakıyordu. Genç kız buna da kızdı. Budala budala güleceğinize efendinizi çağırsanıza derken durakladı ve birdenbire sordu. Siz köylü müsünüz? Bu sual bir an evvelki sertlikle taban tabana zıttı. O kadar ki delikanlı evet derse bu nefis genç kızı memnun edeceğini anladı. He, köylüyüm, ne olacak? Bu taraflarda köy var mı? Ta şu yakada vardır besbelli. Sen o köyden misin? Aa, ben Anadolu'luyum. Ne âlâ, adın ne bakalım? Ahmet. Burada ne yapıyorsun? Eşçiyim ben, bahçıvan falan işte. Demek köylüsün ha Ahmet. Perihan yolun tıkanmasını, hiddetini, gideceği yeri hep unutmuşa benziyordu. O kadar memnundu. Yalnız ne yapacağını kestiremiyor, Ahmet'e küçük bir otomobil seyranını teklif etmenin münasebetsiz bir şey olup olmayacağını düşünüyordu. Fakat delikanlının gittikçe daha çekingenleştiğini görerek bu tasavvurdan vazgeçti. Bir müddet daha şuradan buradan konuştular. Ahmet'in işi rahatmış. Her ne zaman gelse ona aşıladığı kütükleri, açtığı arkları gösterirmiş. Kendisi meydanlarda bulunmazsa ihtiyar bahçıvana Ahmet'i istiyorum demek kafiymiş. Perihan eve dönerken kabına sığmıyordu. Edebiyat meraklısıydı. Bir köylü romanı yazmış, babasının ahbaplarından meşhur bir romancıyı okumuştu. İhtiyar muharrir çok güzel kızım dedi fakat realist değil. Köylü romanı yazmak için köye gitmek, orada yaşamak lazımdır. Genç kız bu tenkide üzüldü ama hak verdi. Zaten nefis bir yaz başlamıştı. Dayısının İçeren köydeki köşküne yerleşti. İşte adı üstünde İçeren köyde bir köydür. Burada hem saf köylü kızlarını hem de baba yiğit köy delikanlılarını bulurum diyordu. Ömründe İstanbul'dan uzaklaşmamış zengin bir ailenin biricik şımarık kızına İçeren köy hakiki bir köy gibi göründü. Ama mühim bir noksanı vardı. Buralarda öyle romana girecek köylü bulunmuyordu. Bir gün yengesine sordu. Buralarda köylü yok mu yengeciğim? Vardır, öyle ya elbet vardır fakat ben bilemiyorum. Ne tarafta otururlar dersiniz? Yenge eliyle meçhul bir cihete işaret ederek belki şu taraflarda bulunur dedi. O yollardan kışın odun arabaları gelir. İşte Perihan o günden beri Ahmet'le tanışıncaya kadar küçük spor otomobiliyle köylüleri aramaya çıkıyor, dar yollardan geçiyor, dolaşıyor, romanına şöyle istediği gibi bir çift kahraman bulamıyordu. Ahmet'e rastlayınca adeta bahtiyar olmuştu. Ertesi sabah iple çekti. Erkenden otomobiline atladı, yola saparken kalbi çarpıyordu. Ahmet'in yadırgamaması için başına ince bir tülbent bağlamış, saçlarını arkasına bırakmıştı. Sırtına da sade bir entari geçirmişti. Ahmet'i kendisini beklerken buldu. Tıraşı dünden beri biraz daha uzamış, pantolonu biraz daha çamurlanmıştı. Otomobili kapının önünde bırakarak köşeyi döndüler. Yaz güneşinin altında bol renklerle uzanan kırlar temiz ve tenhaydı. Küçük bir tepenin üstündeki tek çamın altına oturdular. Ahmet utanarak önüne bakıyordu. Perihan sordu. Köyünü özlüyor musun Ahmet?
Özlemez miyim?
Sade köyünü mü özlüyorsun yoksa yavuklunu da beraber mi?
Benim yavuklum yok ki.
İnanmam.
Fukaranın yavuklusu olmaz küçük hanım.
Demek fakir olmasan yavuklu isterdin. Ahmet sustu, Perihan gülerek. Ben senin yavuklun olsaydım ister miydin Ahmet dedi. Sıkılma, doğrusunu söyle.
Senin gibi bir küçük hanım bizim gibi köylü kısmına bakar mı?
Perihan büyük bir safiyetle gözlerini çimenlere eğen delikanlıyı seyrediyordu.
Ne güzel gür siyah kirpikleri vardı. Saçları da eski kasketinin altında göz alıcı bir siyahlıkla parlıyorlardı. Genç kız kendisini bir an Ahmet'in seviyesinde bir köylü kızı gibi hissetti. O zaman bu geniş omuzlu mahcup delikanlı tarafından sevilmek ne tatlı olacaktı. İki haftadır her sabah buluşup dolaşıyorlardı. Perihan köylü ruhunu gitgide daha iyi anlıyordu. Akşam yemekten sonra günün ihtisaslarını defterine not ederken kalemine şöyle satırlar geliyordu. Köylünün ruhunda derin bir sevilmek ihtiyacıyla sevmek kabiliyeti vardır. Köylü kendisine göre malumatlıdır. Fakat mahcubiyeti bu bilgisini meydana koymaya mani oluyor. Perşembe günü yine sabahleyin buluştular. Ahmet o gün izinliydi. Uzun bir gezinti yapmayı kararlaştırmışlardı. Delikanlı sırtına apoletleri sökülmüş eski bir zabit ceketi, ayağına sımsıkı dolaklarla nihayetlenen geniş bir süvari külotu geçirmişti. Başı açıktı.
''Gasketim partallaştı gayri'' dedi. ''Giymeyi bidim.''
Otomobile bindikten sonra şoseyi bıraktı. Ahmet buralarda rençberlik etmişti. Güzel manzaralı bir tepe biliyor.
''Deniz derya ayak altında Perihan Hanım. Bir görmeye bakar.'' diyordu.
Nihayet tarif ettiği yere geldiler. Manzara hakikaten muhteşemdi. Bütün Marmara pırıl pırıl, dümdüz ve alabildiğine genişti. Sahilde demir yolu gelişi güzel çizilmiş parlak çizgilere benziyordu.
''Ahmet buraları ne güzel yer.'' dedi. ''Adamın işi olmamalı da burada yaşamalı.''
''Yalnız mı?''
''Yalnız da olur, hep birlikte de olur.''
''Benimle beraber böyle bir yerde yaşamayı ister misin Ahmet?'' Ahmet Perihan'ın kendisiyle alay edip etmediğini anlamak istiyormuş gibi dimdik bakışlarla gözlerine baktı. Genç kız bir anda hislerini anlamasına imkan olmayan arkadaşına bu suali bütün samimiyetle sorduğunu fark etti. Bütün tanışmaları imtidadınca ilk defa kızararak gözlerini yere indirdi. Ahmet hala cevap vermiyordu. Perihan onun siyah bakışlarına artık asla evvelki hislerle bakamayacağını anlıyordu. Birdenbire mevzuyu değiştirdi.
''Haydi bana köy havaları söyle Ahmet.''
''Bizde havaları kızlar okur küçük hanım. Erkek kısmı hava bilmez oyun bilir.''
Bu sözleri söylerken gayri ihtiyari bir papatya koparmıştı. Perihan roman mevzuu bulmak için haftalardır hisleriyle oynadığı Ahmet'e karşı kendisini suçlu görüyordu. Söylemeye karar verdiğimiz bir sırrı açmadan evvel duyduğumuz mukaddemeyi yapmak ihtiyacıyla ''Ver o çiçeği bana'' dedi ve papatyayı saçlarının arasına takarken sordu. ''Sen hiç kitap okudun mu Ahmet?''
''Aa, emma bizim efendinin guccak guccak kitabı var.''
''Leyla ile Mecnun'u da mı okumadın? Hani köylüler okurmuş?''
''Okumadım, benim okumam yazmam o kadar kuvvetli değildir.''
''Bak ben ne yapacağım Ahmet? O hani Leyla ile Mecnun gibi bir kitap yazacağım. O kitapta ben Leyla olacağım, sen Mecnun.''
''Neden cevap vermiyorsun Ahmet? Beğenmedin mi bunu?'' Ahmet sevimli bir teslimiyetle omuzlarını silkti. Perihan'a büyük gezintiden 3 gün sonra posta ile bir paket geldi, merakla açtı. İçinde bir yevmi gazete nüshası vardı. Evirip çevirirken 1. sayfada kırmızı kalemle işaret edilmiş şöyle bir yazı gördü. Üstad romancımız Ahmet Kadri'nin bir yaz hikayesi başlıklı nefis bir hikayesini 5. sayfamızda bulacaksınız. Perihan öyle şaşırmıştı ki hikayeyi bir solukta okuduğu halde bir şey anlamamış gibi imzaya bakıyordu. Meşhur romancı Ahmet Kadri kendisinin hikayesini yazmıştı. Ahmet'le olan münasebetlerinin bütün tafsilatını. Perihan ilk şaşkınlığı geçtikten sonra korkunç bir hiddete kapıldı. O kadar saf, o kadar masum saydı Ahmet, ne adi bir adamdı ya Rabbi. Demek bütün olanları ötede beride övünerek anlatmıştı. Neye karar verdiğini bilemeden kalktı, otomobilini çıkardı, deli gibi sürdü. Beklenmez sefil bir ihanete uğramış insanlar gibi bedbahtı. Dişlerinin arasından ''Ahmet, adımı da adresimi de saklamış olacak.'' diyordu. ''Yoksa gazeteyi bana nasıl gönderirlerdi?'' Kornayı hızlı hızlı öttürdü. Duvarın arkasında süratli ayak sesleri duyuluyordu. Nihayet kapı açıldı. Perihan alacakaranlıkta hiç beklemediği şık bir adam görünce kafasını çevirdi. Bu akşam Ahmet'i ne pahasına olursa olsun görecek, kinini boşaltacaktı. Anlayıp anlamayacağını artık hesaplamıyor, şık adamın "Birisini mi arıyorsunuz hanımefendi?" diye sormasını aldırmadan bütün hiddetiyle korna çalmakla devam ediyordu. "Ahmet'i çağırıyorsunuz değil mi efendim? Yanınıza gelmeye yüzü kalmadı ki." Perihan birdenbire başını kaldırdı ve alacakaranlıkta Ahmet'le göz göze geldiler. Meşhur romancı Ahmet Kadri Bey gülerek "İçeri buyurmaz mısınız aziz meslektaşım?" dedi. "Sabahı beklemeden geleceğinizi iyi tahmin etmiştim. Vaktiniz varsa şu yaz hikayesini beraber tenkit edelim." Perihan Ahmet Kadri'nin karısı olduktan sonra köylünün sahtesiyle hakikisini ayıramadığı için artık hikaye yazmaktan vazgeçti. 7 gün 278 5 Temmuz 1938 7. ayrımın sonu Sayfa 107